Ayrım 41.
Sayfa 421. Böylesi bir yaşamda senin o dinlence saydığın yaşamdakinden daha büyük sevinçler vardır, daha önemli şeyler vardır. Eskiden çalışmayan, yalnızca eğlenmeyi bilen, akla gelmedik zevk dünyalarına dalan insanlar vardı. Biliyorsun ne yaptık onlara. Evet, diye hıçkırdı Vera. Sizce insan bir işçiyse eğer yaşamı boyunca acı çekmek zorundadır. Neden acı çeksinmiş? Çalışma ve çabalarla dolu bir yaşam da sevinç kaynağı olabilir. Bak, şimdi bir oğlun olacak. Onu sevmeyi öğreneceksin. Ailenin, oğlunun işlerini yapacaksın. Karınlarını doyuracaksın. Herkes gibi olacaksın, çalışacaksın. Bazen dinleneceksin. Yaşam budur Vera. Oğlun büyüdüğünde onu yok etmene izin vermediğim için beni şükranla anacaksın. Vera yavaş yavaş sözlerime kulak asmaya, geleceğini korkusuzca, bıkkınlık duymaksızın ele almaya başladı. Topluluktaki tüm dişi güçleri seferber ettim. Herkes Vera'ya karşı özenli bir ilgi göstermeye başladı. Kızlar ona yaşamın daha da özel çözümlemelerini yaptılar. Komutanlar kurulu Vera'ya ayrı bir oda verdi. Kudlati 3 kişilik bir komisyon oluşturdu. Bu odaya eşya, tabak, çanak ve çeşit çeşit dişi ıvır zıvır taşıttı. Küçük oğlanlar bile bütün bunlara ilgi duymaya başladılar. Ama elbet hoppalıklarından, çocukluklarından sıyrılmayı, yaşama ciddi gözlerle bakabilmeyi başarmış değildiler. Bir gün Sinenki'yi yepyeni bir bebek başlığıyla yakalamamın tek açıklaması bu olsa gerektir. Bu ne böyle? Neden bunu başına taktın? Sinenki şapkayı kafasından kaptı çıkardı, göz geçirdi. Nereden buldun bunu? Bu şey, Vera'nın bebeğinin, başlık yani, kızlar yaptı. Bebek başlığının senin kafanda işini. Hiç, geçiyordum da. Geçiyordum, baktım orada duruyor. Terzi atölyesinden geçiyordun, öyle mi yani? Sinenki artık söylenecek sözün kalmadığını anlamıştı. Sessizce başını sallayarak yanıtladı beni. Başını çevirdi. Kızlar onu gerekli olduğu için yapmış. Sense alıp yırtmaya, lekelemeye, fırlatıp atmaya kalkıyorsun, öyle mi? Bu ne demek oluyor? Bu suçlamalar Sinenki'nin gücünü aşıyordu herhalde. Yok Anton Semyonovich, bakın nasıl oldu. Ben aldım başlığı. Natasha dedi ki, şimdi ne yapacaksın bakalım dedi. Ben de dedim ki Vera'ya götüreceğim dedim. O da peki dedi. Al götür öyleyse dedi. Vera'nın odasına gittim baktım yok. Dispansere gitmiş. Siz de atacaktın diyorsunuz. Bir ay daha geçti. Bu arada Vera bizimle barışmış, analık işlerine dalmıştı. Sezeryen ameliyatı isterken sergilediği tutkuyla ana olmaya hazırlanıyordu şimdi. Silvestrov toplulukta bir kez daha görüldü. Şimşek zekalı Galetenko bile şaşkınlık içinde ellerini iki yana açtı. Olamaz, şimdi de evlenmek istiyorlar. Yaşam sürüp gidiyordu. Trenimiz daha da canlandı ve hızlandı. Sevinç saçan dumanları şimdi kahkahalarla dolu günlerimizin geniş çayırlarını da içine alıyordu. Kafalı insanlar bizim yaşamımıza bakıyor, seviniyorlardı. Pazar günleri konuklarımız gelirdi. Öğrenciler, işçiler, eğit bilimciler, gazeteciler yaşantımızı görmeye gelirlerdi. Gazeteler ve dergiler yaşamımızın yalın dostluklu öykülerini yazar, yazılarını çocuklarımızın portreleriyle, domuz ahırımızın, hızar atölyemizin fotoğraflarıyla süslerlerdi. Konuklarımız topluluktan ayrılırken bizim gösterişsiz görkemimizin verdiği coşkuyu duymadan edemez, yeni dostlarının ellerini sıkarken gene buyurun çağrımıza ellerini şapkalarına götürüp tamam diyerek yanıt verirlerdi. Başka ülkelerden gelen konuklarımız da oluyordu. Bunlar giderek artıyor, iyi giyimli baylar bizim ilkel zenginliğimize, eski manastır kubbelerini, çocukların ince pamuklu giysilerini yüzlerini kaykıltarak çelebi bir şaşkınlık içinde bakarlardı. İnek ahırlarımız da onlarda hayranlık uyandırıyor değildi. Ama canlı çocuksu suratlar, yapacak çok ve de önemli işleri olanlara özgü harıl harıl çalışmalar, koşuşturmalar, yabancıların alacalı pantolonlarına, kısa ceketlerine, sinek kaydı tıraşlı yüzlerine, küçük not defterlerine yöneltilen belli belirsiz alaylı bakışlar. Evet, işte bunlar bir hayli etkiliyordu konuklarımızı. Çevirmenlerini sinsi soru yağmuruna tutuyorlardı. Manastır duvarını yıktığımıza inanmıyorlardı nedense. Oysa ortada duvar falan yoktu. Çocuklarla konuşmaya izin istiyorlardı. Buyurun diyordum. Yalnız ve yalnız onlara geçmişlerine ilişkin sorular sormak yok. Bu canlarını sıkıyordu onların. Bir tartışmadır başlıyordu. Bir keresinde çevirmen biraz mahcup bir tavırla bana dedi ki, çocukların geçmişini neden gizlediğinizi öğrenmek istiyorlar. Geçmişleri çok çok kötüyse daha iyi ya, onların gözünde daha başarılı sayılırsınız. Aynı çevirmen büyük bir mutluluk içinde benim yanıtımı aktardı onlara. Kimsenin gözünde başarılı sayılmak istemiyoruz. Ben yalnız biraz olağan incelik istiyorum onlardan. Biz konuklarımızın geçmişini soruyor muyuz? Konuklar keh keh gülmeye başladı ve başlarını sallayarak yes yes dediler. Sonra pahalı otomobillerine binip gittiler. Bizim yaşantımız eskisi gibi sürüp gitti. Sonbaharda bir grup çocuk daha işçi üniversitesine gitti. Kışın bir kez daha büyük bir sabırla sınıflarımızda tuğlaları özenle üst üste dizerek eğitim kültür denilen o çetin yapıyı kurmaya başladık. Ve bir kez daha bahar geldi. Hem de öyle çabuk geldi ki görecektiniz. Her şey 3 gün içinde olup bitti. Kuru, yer yer topraklaşmış buz tabakası hala dümdüz, asfalttan farksız patikalarımızda parlamakta. Biri boş kovaları neşeli bir tıngırtıyla sallaya sallaya arabasını sürüyor keçi yolunda. Gök masmavi, mağrur ve sevinçli. Dernek ve toplantı binasının ön kapısı ardına dek açılmış. Tertemiz yıkanmış taşlarına 2 sıra keçe serilmiş bulunan giriş bu alışılmadık tatlı serinlikte her zamankinden temiz görünüyor. Seralarımız çoktan doldurulmuş. Camlarını örten hasırlar gündüzleri kaldırılıyor. Tavanı ve duvarları oluşturan camlar sağlam destekler üzerinde tatlı bir meyille kaykılmış yatıyor. Seraların kenarlarında fidelerin kökünü kabartmada kullandıkları çubukları tutan kızlı oğlanlı gençler oturmuş sonu gelmez bir sohbete dalmışlar. Gün ışığını ilk kez 1924 yılında gören ve yaşamında ilk kez yeryüzünün toprakları üzerinde dilediğince yuvarlanmakta olan Yenya Yurbina, seraların uçsuz bucaksız derinliklerine bakıyor. Bakışlarını çapkının oturduğu ahıra korkuyla çevirerek kendisini ilgilendiren soruları soruyor. Kim saban sürecek peki? Çocuklar mı? Çapkın mı sürecek? Çocuklar mı? Nasıl saban sürülür? Köylüler Paskalya bayramını kutluyorlardı. Bütün bir gece avluda itişip kakıştılar. Ellerindeki paket ve mumları bir o yana bir bu yana taşıdılar. Çan kulesinde bütün gece ip salladılar. Sabahleyin oruç bozmak üzere dağıldılar. Sonra da sarhoş sarhoş köyde ve toplumun etrafında dolaşmaya başladılar. Ama patırtıları tükenmiş değildi. Çan kulesinde ipleri biri bırakıyor, biri alıyor, sırayla ve var güçleriyle sürekli olarak çan çalıyorlardı. Sonunda o günün nöbetçisi kuleye çıktı ve ihtiyar müzisyenlerin topunu köye sepetledi. Kızı kızanı, bacısı kardeşiyle bayramlık giysilerine kuşanmış fabrika kurulu üyeleri ellerini kollarını sallamaya, bağırıp çağırmaya, babalanmaya başladılar. Buna hakkınız yok, hükümet aziz bayramlarını tanımıştır. Açın çan kulesini, bunu yapamazsınız. Çanların çalınmasını kim engelleyebilir? Sarhoş olmak için çıldırasıya çan çalmaya gerek yok, dedi Lapot. Sen benim içkime karışamazsın. Neden çan çalmamıza izin vermiyorsun? Bak dedecik, artık burama geldi, anladın mı, dedi Kudlati sözcüklerin üzerine vura vura. Bu ne bayramı böyle, söyle bakalım. İsa mı dirildi? Hem dirilse sana ne? Podvorki'de biri mi öldü de dirildi? Hayır. Seni ilgilendirmeyen işlere neden burnunu sokuyorsun? Fabrika kurulu üyeleri şöyle bir sendelediler. Ellerini havaya kaldırdılar ve haykırdılar. Olmaz. O iş başka, bu iş başka. Çanı çalacağız. Bu kadar. Çocuklar kilisenin kapıları önüne Paskalya tesbihi gibi dizildiler. Gülümseyen yüzlerden oluşan bir zincirle yolu kestiler. Kozir manzarayı uzaktan izliyordu. Kınayıcı bir havayla sakalını okşadı. Bunlar ne biçim adam böyle be? Bayramlarını kendi aralarında sessiz sedasız kutlasalar ya. Herkesi rahatsız etmenin ne alemi var yani? O akşam köyde adamlar birbirlerini delik deşik etmişler, bıçaklar çekmişler, patırtı çıkarmışlar, eski yeni hesapları ortaya döküp kavga etmişler, birbirlerinin gözlerini oymuşlar. Silahlı milisler duruma el koymuş. Köy savaş alanına dönmüş. Bir baktık bizim dispanserin önüne arabalarla adamlar taşınıyor. Kapıların önü hepsi de fabrika kurulu üyesi ve onların kızlarından, kardeşlerinden oluşan bir kalabalıkla dolu. Kurbanların anaları, babaları, yakınları telaş içinde bekleşiyor. Bizim çocuklar alaylı gülüşlerle sordu bu kez. Ne dersin dedecik, çanları çalalım mı ha? Paskalya bayramından sonra Harkov'un öte ucunda GPU tarafından yeni bir bina yaptırdığı söylentileri geldi kulağımıza. Yeni bir çocuk topluluğu kurulacaktı burada. Ancak Halk Eğitim Bakanlığı'nın değil de GPO'nun denetiminde olacaktı okul. Çocuklar bu haberi yeni bir çağın başladığını belirten bir simge olarak gördüler. Düşünsenize, yepyeni bir bina yapıyorlarmış, gıcır gıcır. Yazın ortalarında topluluğa bir otomobil yanaştı ve kırmızı şeritlerle süslenmiş bir adam bana dedi ki, ''Acaba vaktiniz varsa benimle gelebilir misiniz lütfen?'' Zerjinski topluluğu için bir bina yaptık, bitmek üzere. Bir bakmanızı istiyoruz. Eğit bilimsel açıdan yani. Gittik. Şaştım kaldım. Bu bina sokak çocukları için yapılmıştı ha? Gepgeniş aydınlık salonlar, parke döşemeler, boyalı tavanlar. 7 yıl boyunca boşuna düş kurup durmamıştım demek. Geleceğin eğit bilim saraylarını boşuna canlandırmamıştım gözümün önünde. Biraz da gıpta duygularıyla eğit bilimsel görüşlerimi söyledim Çekan'ın adamlarına. Onlar da sözlerimi eğit bilimsel deneyimlerimin meyvesi olarak algıladılar ve bana teşekkür ettiler. Bizim topluluğa döndüm. Yüreğim kötücül olmayan kıskançlık duygularıyla doluydu. Bu toplulukta çalışacak olanlar ne şanslıydı, Tanrım. Aslında bir saray inşa etmek kolaydı, ancak bundan çok daha güç bir iş vardı. Kaygılarım uzun sürmedi ama. Benim topluluğum bütün saraylardan daha güzel değil miydi? Eylül'de Vera bir oğlan çocuk doğurdu. Yoldaş Soya topluluğa geldi. Odama girerek kapımı ardından kapattı ve öfkesini üzerime boca etti. Artık sizin kızlar çocuk doğuruyorlar ha? Neden çoğul? Hem neden bu sizi böyle telaşlandırıyor? Telaşlanmak ha? Kızlar çocuk doğuruyor. Elbette çocuk doğuracaklar. Başka ne doğurabilirler ki? Şakayı bırakın yoldaş. Şaka etmiyorum. Hemen bir tutanak tutalım. Nüfus memurluğu gerekeni yaptı. Nüfus memurluğu başka, bizim memurluğumuz başka ama. Sizin doğum kağıdı verme yetkiniz var mı? Yok. Doğum değil, hayır. Daha da kötüsü. Doğumdan daha kötü ha? Daha kötü hiçbir şey yok sanıyordum. Yanılmıyorsam Schopenhauer der ki, yoldaş böyle konuşmayı bırakın lütfen. Buna hiç niyetim yok. Yok ha, bu da ne demek oluyor? Bakın, ciddi konuşmamı ister misiniz? Bu demek oluyor ki bıktım artık. Her şeyden bıktım. Çekin gidin buradan. Tutanak falan tutturmam size. Öyle mi? Hay hay. Estağfurullah. Gitti. Ama hay hayından bir şey çıkmadı. Vera olağan dışı analık yetenekleri sergiliyordu. Çok dikkatli, sevecen, akılcı bir anne oldu. Daha ne isterdim ki? Ona muhasebe büromuzda iş verdik. Ne zaman beni görse hoşnutluğunu nasıl anlatacağını bilemediğini ele veriyordu. Ürünler çoktan kaldırılmıştı. Harman dövme işi bitmişti. Toprak altında kış için ne saklanacaksa yerli yerine yerleştirilmişti. Atölyelere yeni malzemeler alınmıştı. Birkaç yeni çocuk aramıza katılmıştı. İlk kar bayağı erken düştü. Ilık bir günün gecesinde kar taneleri sessizce ayaklarının ucuna basa basa kuryajın üzerinde dönenmeye başladı. Yenya Yurbina ertesi sabah revaka çıktı. Bahçedeki bembeyaz dikdörtgeni görünce gözlerini ovaladı. ''Kim tuz döktü yerlere böyle?'' diye sordu şaşkın şaşkın. ''Anne, çocuklar tuz dökmüş, gel de bak.'' ''Yardım edin zavallıya.'' Zerjinski topluluğu binası tamamlandı. Genç meşe ağaçlarından oluşan bir ormanın eteklerinde ön yüzü Harkov'a bakan boz rengi güzel bir yapı yükseldi. Binanın içinde çok geniş aydınlık yatakhaneler, çok güzel toplantı salonları, geniş merdivenler, perdeler ve resimler vardı. Her şey çok ince bir beğeni ve ileri görüşlülüğün izini taşıyordu burada. Eğit bilim bilginlerinin eli hiçbir yere değmemişti anlaşılan. Atölyelere iki büyük salon ayrılmıştı. Bunlardan birinin bir köşesinde kundura işliği görünce şaşırdım doğrusu. Topluluğun Hızar atölyesinde harikulade tezgahlar vardı. Ama burada malzemeleri seçenlerin ne almaları gerektiği konusunda yeterince bilgili olmadıkları göze çarpıyordu. Binayı yapanlar, yani topluluğu kuranlar, benden ve Gorki topluluğundan yeni kurumu açılış gününü hazırlamamızı istediler. Kırgızov'un başkanlığında bir bölük atadım bu işe. Hepsi de canla başla çalışmaya, bu işin içinden yüz akıyla çıkmak için gerekli her şeyi yapmaya koyuldular. Zerzhinski topluluğu 100 çocuk için tasarlanmıştı. Felix Zerzhinski'nin anısına yapılmaktaydı ve Ukrayna Çek acıları bu işe yalnız paralarını değil, dinlenme saatlerini de vermiş, yüreklerinin ve akıllarının bütün güçlerini seferber etmişlerdi. Yeni topluluğa veremeyecekleri yalnız ve yalnız bir şey vardı. O da Eğit Bilim Kuramı'ydı. Çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyor sayılırlardı. Ama gene de Eğit Bilim etkinliklerini kendilerine yasak etmiş değillerdi. Çekalı yoldaşların bu zor durumun altından nasıl kalkacaklarını çok merak ediyordum doğrusu. Gerçi kuramı yokum sayabilirlerdi ama kuram onları yokumsamaya hazır mıydı? Böylesine yeni ve temel bir konuda Eğit bilim iliminin en son bulgularını, örneğin öz yönetimi uygulamaya koymak gerekmez miydi? Çekacılar boyalı tavanlarını ve güzelim eşyalarını Eğit bilim iliminin çıkarları yolunda feda etmeye razı olacaklar mıydı? Bu türden fedakarlıklar yapmaya pek istekli olmadıkları az sonra anlaşıldı. Çekacı bürosunda beni büyükçe bir koltuğa gömdü ve dedi ki, ''Sizden bir ricam var. Bakın, bütün bu eşyaların paramparça edilmesini istemeyiz, biliyorsunuz. Öte yandan bir topluluk kurmak gerekli. Bu tür topluluklara daha uzun yıllar gereksinme olacak. Sizin düzenli bir topluluğunuz olduğunu biliyoruz. Sizin çocuklardan 50'sini bize verin. Açığımızı sokak çocuklarıyla dolduralım. Kendi yürütme organlarını, kendi düzenlerini kurmuş olarak başlasınlar. Anlıyor musunuz?'' Onu çok iyi anlıyordum. Bu zeki adamın eğit bilim ilmi konusunda şu kadarcık bilgisi olmadığını çok iyi anlamıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse o an bir suç işledim. Yoldaş B'den eğit bilim ilmi diye bir şeyin var olduğunu gizledim ve gizli öz yönetimle ilgili tek sözcük kaçırmadım ağzımdan. Tamam dedim yalnızca ve ayaklarımın ucuna basa basa bıyık altından güyerek çıktım odasından. Yeni bir topluluğun kurulması işinin Gorkililere verilmek istenmesi, onlara bu yolda güvenilmesi hoşuma gitmişti. Ama işin bir de trajik yönü vardı. En iyi çocuklarımı nasıl verirdim onlara? Gorki topluluğunun en iyi üyelerine gereksinmesi yok muydu? Kırgızov'un bölüğünün işleri sona ermek üzereydi. Topluluğun eşyaları bizim atölyelerde yapılmaktaydı. Dikim evimizde ise yeni topluluğun çocuklarına giysiler dikmeye başlamışlardı. Bunların beden ölçülerinin saptanması için 50 Zerzhinskili'nin hemen seçilmesi gerekiyordu. Bu mesele komutanlar kurulunda büyük bir ciddilikle ele alındı. İyileri topluluğa göndermek gerek dedi Lapot. Ama büyüklerden seçmeyeceğiz bunları. Bırakın büyükler sonuna dek Gorkili kalsınlar. Nasılsa yakında kendi yaşantılarını sürdürmek üzere ayrılacaklar buradan. Komutanlar Lapot'un görüşüne katıldılar ama listeleri gözden geçirmeye başladığımızda büyük tartışmalar çıktı. Herkes kendi müfrezesinden olmayan birinin yeni topluluğa gönderilmesini istiyordu. O gece geç vakitlere kadar oturduk. Sonunda 40 erkek ve 10 kızdan oluşan listeyi hazırladık. Bu listede Revelilerin ikisi de vardı. Gorgovski, Sinenki, Şarovski, Gardinov, Olya Lanova, Smena, Vaska Alekseyev, Mark Scheinhaus vardı. Listeyi daha da görkemli kılmak için Mişe Ovçerenko'yu da kattık içine. Listeyi bir kez daha gözden geçirdim. Güzeldi. Yaşları küçük olsa da hepsi iyi, aklı başında çocuklardı. Yeni topluluğa ayrılan çocuklar hazırlanmaya başladılar. Yeni evlerini, bundan sonraki yuvalarını hiç görmemişlerdi. Bu yüzden yoldaşlarından ayrılmak büsbütün zor geldi onlara. bazıları şuna benzer duygular dile getirdiler. Orada ne göreceğiz kim bilir. Bina güzel olabilir ama asıl önemli olan içindeki insanlar. Kasım sonunda taşınma hazırlıkları tamamlanmıştı. Yeni topluluğa gidecek görevlileri seçmeye koyuldum. Önce Kırguzov'u gönderdim. Ondan iyi bir maya olurdu. O zamanlar sonsuz bir sabra sahiptim ve çalışmalarıma engel olabilecek herhangi bir kötü izlenimi aylarca bir kenara atmayı, her şeyi kendime tasa etmemeyi başarabiliyordum. Ama sabrımın da bir sınırı vardı. Doğrusu sinir sahibi olmuştum. Ufak tefek olsun, önemli olsun, şu ya da bu sorunla kolumun çekelenmediği bir gün bile geçmiyordu. Moralim bozulmuştu. Kendimden kuşkulanmaya başladım. En güzel, en hoş olaylar birden anlaşmazlık nedeni olmaya başlamıştı. Yoksa ben bir yerlerde bir yanlış mı yapıyordum? Harkov'da çocuk dostları konulu bir konferans verilecekti ve topluluğun gidip konuşmacıları karşılaması gerekiyordu. Saat tam 3'te konferans salonunda bulunulması kararlaştırılmıştı. 10 kilometre yol yürüyecektik. Benim saatime göre yola çıktık, gene benim saatime göre salına salına gittik. Dinlenme molaları, su içme molaları verdik, kasabayı gezdik. Çocuklar böyle tabur halinde yürümekten hoşlanırlardı. Sokaklarda insanlar bize bakar, durduğumuzda etrafımıza üşüşür, sorular sorar, bizim çocuklarla dostluklar kurarlardı. Neşeli, zeki çocuklar şaka yapar, eğlenir, tek bir topluluğun üyesi olmanın bu güzel duygunun tadını çıkarırlardı. Bu yolculukta da her şey yolunda gitti. Tek tasamız yürüyüşümüzün amacını doğru dürüst gerçekleştirememiş olmamızdı. Benim saatimin okları tam 3'ü gösterdiğinde bizim tabur müzik ve sancak eşliğinde konferansın yapılacağı yere gelmiş bulunuyordu. Gelin görün ki bir avuç öfkeli aydın yel yepelek üzerimize doğru koştu ve bağırmaya başladılar. Neden bu kadar erken geldiniz? Çocuklar şimdi sokaklarda bekleşecek. Saatimi gösterdim. Olsun dediler. Daha hazırlıklar tamamlanmadı ki. Saat 3'te gelecektik ya. Amma da hevesliymişsiniz yani yoldaş. Çocuklar işlediğimiz günahın ne olduğunu, neden böyle azarlandıklarını anlayamadılar. Hem neden küçükleri de getirdiniz? Bütün topluluk geldi. Bu küçük çocuklara nasıl 10 kilometre yol yürütürsünüz? Olacak iş mi? Gösteriş yapacağım diye bu kadar acımasız olmaya hakkınız yok. Küçükler yolculuktan çok hoşlanırlar. Hem karşılama işini bitirdikten sonra sirke gideceğiz. Onları nasıl toplulukta bırakabilirdim? Sirke gideceklermiş. Peki topluluğa ne vakit döneceksiniz? Geç saatte. Yoldaş, küçükleri derhal topluluğa yollayın. Küçükler Zaychenko, Malikov, Zoren, Sinenki durdukları yerde kireç gibi bembeyaz kesildiler. Yakaran gözlerle bana bakıyorlardı. Gelin onlara soralım bakalım dönmek istiyorlar mı diye önerdim. Sorulacak bir şey yok. Her şey apaçık ortada. Küçükleri hemen geri göndereceksiniz. Bu kadar. Özür dilerim. Sizin buyruğunuza uymak niyetinde değilim. Bu durumda gerekli buyruğu ben veririm. Buyurun dedim. Gülmemi zor tutuyordum.